Ayrım 12.
Nikolay'ın Mariko'yu duygularını açabileceği bir fırsat olmamış, iki genç hiç yalnız kalamamışlardı. Ama delikanlı ayrılırken onu ilk fırsatta ziyaret edeceğini büyük bir içtenlik ve inançla söyledi. Tokyo'da bir baltaya sap olur olmaz. Gerçekten de bu ziyareti yapmayı hevesle istiyordu Nikolay. Çünkü Mariko ona ailesinden, arkadaşlarından, güzel kentinden öyle sevgiyle söz etmişti ki. Anlaşıldığına göre ülkenin en güzel kentlerinden biriydi Hiroşima. Washington. Baş yardımcı konsolun başında sandalyesini biraz geriye itip başını salladı. Elde yeterince veri yok efendim. Şişko bu Helin Tokyo'ya gelmesinden önceki süreye ait hiçbir şey vermiyor. Adamın sesi Eniko'nun tedirgindi. Hayatın çok olaysız ve sessiz yaşayan, Şişko'ya bilgisini ortaya serme olan abi de tanımayan insanlara karşı tuhaf bir duygu kaplıyordu içini. Diamond dalgın dalgın homurdanıyordu. Kendi önüne çektiği kağıtlara bazı notlar çiziktirmekteydi. Üzülme dedi. Buradan sonra veriler çoğalacak. Savaşın bitiminden az sonra Hel, işgal kuvvetleri hesabına çalışmaya başladı. Ondan sonra da her zaman görüş alanımızın içinde kaldı. Hemen hemen. Bu taramaya gerek duyduğunuzdan emin misiniz efendim? Bu adam hakkında her şeyi daha şimdiden biliyor gibisiniz. Gözden geçirmek işime yarar. Bak, aklıma bir şey geldi. Bu Nikolay Hel'i Münih Beşlisi'ne bağlamak için elimizdeki tek ipucu Hel'le kızın amcası arasındaki yakın dostluk. Biraz fazla uçarı davranmadığımızdan emin olmak istiyorum. Şişko'ya sor bakalım. Hel şimdi nerede oturuyormuş? Bir yandan masanın yan tarafındaki zile bastı. Baş yardımcı konsola doğru dönerken baş üstüne efendim dedi. Bayan Sivin, Diamond'ın zili üzerine odaya girmekteydi. Buyurun. İki şey. Birincisi bana Hel'in eldeki bütün resimlerini getir. Level'in sana Eflatun kart kod numarasını versin. İkincisi Bay Abel'la ilişki kur. OPEC temsilcisiyle yani. İlk fırsatta buraya gelmesini sağla. Gelir gelmez bu odaya getir. Muavinle o iki salak da gelsinler. Hepsini toplayıp aşağı sen kendin getirmelisin. Onların 16. kata girme yetkisi yok. Baş üstüne efendim. Bayan Sivan dışarı çıkarken kapıyı gereğinden biraz daha hızlı kapamıştı. Diamond kağıtlarından başını kaldırıp buna da ne oluyor der gibilerden kapıya baktı. Şişko sorulara cevap veriyordu. Baş yardımcının sesi duyuldu. Görünüşe göre Nikolay Hel'in birçok evi var. Paris'te bir daire, Dalmatya kıyılarında bir ev, Fas'ta bir yazlık villa, New York'ta bir daire, Londra'da bir tane daha. Ah işte geldi. Son ikamet yeri eşit Echabar köyünde bir şato. Bu galiba esas evi. Son 15 yılda en çok orada vakit geçirmiş. Bu Echabar neredeymiş peki? Şey, Pirenelerde, Bask bölgesinde efendim. Demek ki Hannah Stern Roma'dan uçağa binip Pau'ya, yani bu köye en yakın havaalanına yöneldi. Sor bakalım Şişko'ya, bu Echabar'a en yakın havaalanı neresiymiş? Eğer Pau ise başımız dertte demektir. Soru bilgisayara verildi. Ekran önce beyazlaştı, sonra Echabar'a yakın havaalanlarının listesi en yakından başlayarak yansımaya başladı. Listenin en başında Pau kelimesi görünüyordu. Diamond kaderci biçimde başını salladı. Baş yardımcı içini çekip işaret parmağını gözlüğünün altına soktu. Burnunun yanlarındaki kırmızı izleri ovaladı. İşte çıktı dedi. Bu Hannah Stern'in şu anda Eflatun kartlı biriyle ilişkide olduğunu düşünmemiz için her türlü neden var artık. Dünyada Eflatun kartlardan yalnızca 3 kişi sağ kalmışken bu kız da kalkıp onlardan birini buluyor. Şansa bakın. Evet öyle, ama hiç değilse şimdi Nikolay Hel'in bu işe bulaşmış olduğunu biliyoruz. Sen makinene dön. Hel hakkında ne bilgi bulabilirsen söküp almaya bak. Bay Abel gelince onu bu konuda aydınlatmamız gerekecek. İşe Hel'in Tokyo'ya gelişinden başla. Japonya. İşgal en hızlı ve en etkili dönemi yaşıyordu. Demokrasinin peygamberleri imparator sarayına çok yakın ama saraydan bakılınca anlamlı biçimde gizlenip gözükmemeyi başaran dayı içi binasından emirlerini yağdırmaktaydılar. Japonya fiziksel, ekonomik ve duygusal bir enkaz halindeydi. Ama işgalciler yeni halkın çıkarları açısından idealist savaşı dünyasal ihtiyaçlardan daha ön plana alıyorlardı. Kazanılan bir beyin kaybedilen bir hayattan daha önemliydi. Nikolay Her de diğer milyonlarca insan gibi savaş sonrasının yarattığı mücadelenin içinde hayatta kalmaya çabalıyordu. Roket gibi yükselen enflasyon elindeki küçük serveti kısa zamanda değersiz bir kağıt yığını haline getirmişti. O da bir sürü Japon işçisi gibi enkaz kaldırma, bombalanmış arazileri temizleme gibi işler aradı. Fakat ustabaşılar onun yabancı bir ırktan olduğunu görünce amaçlarından kuşku duyuyor, ihtiyaçlarına inanmıyorlardı. İşgalcilerden de ona yardım gelmesine olanak yoktu. Çünkü bu ülkelerden hiçbirinin vatandaşı değildi. Sonunda o da evsiz, işsiz, aç durumda sokakları arşınlayan, parklarda, köprü altlarında, tren istasyonlarında uyuyanlar ordusuna katıldı. İşçiler fazla, işler azdı. Yeni efendiler durumuna gelen kaba saba, fazla beslenmiş askerlerin gözünde değeri olan tek hizmeti sunabilenler de ancak genç kadınlar oluyordu. Parası bittiği zaman 2 gün aç gezdi. Gündüzleri iş arıyor, gece uyumak üzere Shinbashi istasyonuna dönüyordu. Yüzlerce aç insanla birlikte. Bu insanlar kendilerine ya kanepe üstlerinde ya kanepe altlarında uyuyacak bir yer buluyor ya da orta yere yan yana uzanıp kabus dolu bir uyuklama dönemine giriyor, ikide bir midelerinin acısıyla yerlerinden sıçrayarak sabaha ediyorlardı. Her sabah polis gelip onları dışarıya çıkarıyor, istasyon trafiğinin akabilmesini sağlıyordu. Ve her sabah içlerinden 8-10 tanesi polisin uyandırma çabalarına hiç karşılık veremiyordu. Açlık, hastalık, yaşlılık gibi nedenler gece bir ara gelip onları hayatın yükünden kurtarmış oluyordu. Nikolay binlerce kişi arasında yağmur altında sokakları dolaşıp önce iş aradı, sonra çalabileceği bir şeyler aramaya başladı. Ama ne çalışacak iş vardı ne de çalmaya değer bir şey. Giydiği dik yakalı öğrenci üniforması çamur lekeleriyle dolu ve her zaman nemliydi. Ayakkabılarına sular doluyordu. Bir tekinin tabanını yırtıp çıkarmıştı. Ayrılan tabanın durmadan lap lap diye ses çıkarması kabul edilebilecek şey değildi. Ama sonradan keşke yırtmasaydım da bir paçavrayla bağlasaydım diye düşünerek pişman oldu. Aç gezdiği 2. günün akşamı Shibushi istasyonuna geç saatte yağmur altında döndü. Kocaman madeni tavanın altında çelimsiz ihtiyarların, çaresizlik içinde çocuklu kadınların, birkaç parça değer verdikleri eşyalarını sardıkları çıkınları yanlarına yerleştirerek sessiz bir gurur içinde kendilerine birer küçük bölge ayırmaları Nikolay'ın içini gururla doldurdu. Daha önce Japon ruhunu hiç bu kadar takdir etmemişti. Tıkış tıkış korku içinde aç üşümüş durumda yine de birbirlerine terbiye çerçevesi içinde davranıyorlardı. Gece yarısı bir ara bir adam genç bir kadından bir şey çalmaya kalkıştı. Bekleme salonunun karanlık bir köşesinde sessiz sayılabilecek bir çatışma sonucu ona cezası çabucak ve ebedi olarak verildi. Nikolay kendine bir kanepe altında yer bulabilmişti. Böyle olunca gece tuvalete kalkanların üstünden atlamasından kurtulmuş oluyordu. Üstündeki kanepede 2 çocuklu bir kadın vardı. Çocukların bir tanesi henüz bebekti. Kadın çocuklarıyla konuşuyordu. Yumuşak bir sesle ta onlar uyuyuncaya kadar konuştu. Çocuklar sonunda annelerine fazla direnmeksizin aç olduklarını son bir kere daha hatırlatıp uyudular. Kadın onlara hala dedelerinin aslında ölmediğini, yakında onları almaya geleceğini söylüyordu. Sonra onlara deniz kıyısındaki köyünü tarif etmeye koyuldu. İyice uyuduklarından emin olunca kendi kendine ağlamaya başladı. Nikolay'ın yanı başında yerde yatan yaşlı adam yatmadan önce değerli eşyalarını katlanmış bir bezin üstüne sıralayıp başının hemen yanına koymaya büyük itina gösterdi. Değerli eşyalar, bir fincan, bir fotoğraf ve defalarca katlanmaktan kat yerleri tirfillenmiş bir mektuptu. Ordu komutanlığından gelen ve komutanlığın üzüntüsünü belirten form mektuplardan bir tane. Yaşlı adam gözlerini yummadan önce yanında yatan genç yabancıya iyi geceler diledi. Nikolay gülümsedi ve iyi dileğe karşılık verdi. Kabuslu uyku bastırmadan önce Nikolay zihnini bir noktaya toplayıp mistik yolculuğuna kaçarak açlık duygusundan bir süre kurtuldu. Küçük çayırından geri döndüğünde hala aç olmasına karşın içi dopdolu, hala umutsuz ve çaresiz olmasına karşın ruhu sakindi. Ama ertesi gün mutlaka iş veya para bulması gerektiğini biliyordu. Yoksa yakında ölüp gidecekti. Şafak sökmeden önce polis onları kaldırmaya geldiğinde yanındaki yaşlı adam ölmüştü. Nikolay fincanı, fotoğrafı ve mektubu kendi çıkını içine sardı. İhtiyarın bu kadar özenle sakladığı şeylerin sürülüp çöpe atılması korkunç bir şey gibi gözükmüştü ona. Öğlene doğru Nikolay bir iş bulmak ya da bir şey çalmak amacıyla Hibiya Parkı dolaylarında geziyordu. Açlık artık tatmin edilmemiş bir iştah olmaktan çıkmıştı. Bir kramp, bir acıydı. Bacaklarına güçsüzlük veren, başını kuş gibi hafifleten bir acı. Umutsuz insan seli arasında ilerlerken bu olanların gerçek dışı olduğunu hissetti. Çevredeki insanlar ve cisimler bir an anlamsız şekiller oluyor, bir an şaşılacak değerler kazanıyorlardı. Bazen kendisini yüzleri olmayan insanlar arasında bir akarsuya kapılmış akar gibi görüyor, onların enerjisini ve gittikleri doğrultuyu kendine mal ediyor, kendi düşüncelerini küçük bir çember içinde atlı karınca gibi döndürüp duruyor, böylece tümünü anlamsız kılıyordu. Açlık, mistik yolculuklarını bilinç düzeyine çok yaklaştırmıştı. Kısa kaçamakları apansız gerçekle burun buruna gelip sona eriyordu. Kendini dimdik ayakta ya bir duvara ya karşısındaki bir insana bakar buluyor, bunun olağanüstü bir durum olduğunu düşünüyordu. Daha önce hiç kimse duvardaki bu tuğlaya bu kadar dikkatle bakmamıştı. Hiç kimse şu adamın kulağını böylesine incelememişti. Bunun bir anlamı olmalıydı, değil mi? Başını hafifleten açlık parça parça halde karşısına çıkan gerçek, bu amaçsız dolaşma bir bakıma insana garip bir zevk veriyordu. Ama içinden bir ses onu bu durumun tehlikeli olduğuna karşı uyarmaktaydı. Bu kısır döngüden kurtulmalıydı yoksa ölecekti. Ölmek, ölmek, bu sesin bir anlamı da var mıydı acaba? İnsan kalabalığı onu parktan dışarıya sürükledi. Kapıdan çıktığında kendini iki geniş caddenin kesiştiği bir köşe başında buldu. Trafik çok sıkıydı burada. Cadde, askeri taşıtlar, siyah otomobiller, tramvaylar, inanılmaz ağırlıkta yükleri taşıyan küçük arabaları iten bisikletlerle doluydu. Küçük bir kaza olmuştu herhalde. Trafik dört yöne doğru uzayan hareketsiz taşıtlar halinde birikmiş bekliyordu. Elleri beyaz eldivenli bir Japon trafik polisi, Amerikan jipine binmiş bir Rus'la gene Amerikan jipine binmiş bir Avustralya'nın arasını bulma çabasındaydı. Nikolay istemeden meraklı kalabalığın baskısıyla giderek artan tartışmaların ortasına doğru itiliyordu. Rus yalnızca Rusça biliyor, Avustralyalılar ise İngilizceden başka dil konuşamıyorlardı. Tabii polis de yalnızca Japonca bilmekteydi. Her üçü seslerini gittikçe yükselterek suçu ve sorumluluğu birbirine yükleyen sözler söylüyorlardı. Nikolay arkadan itilerek kendini Avustralyalıların jipine dayanmış buldu. Arka kanepedeki subay gözlerini karşıya dikmiş taş gibi oturuyordu. Çok tedirgindi. Şoförü ise avazı çıktığı kadar bu işi Rus şoförle teke tek erkek erkeği halletmeye hazır olduğunu duyurmaktaydı. İsterse subayı da ona yardım etsin diye haykırıyordu. Bütün Allah'ın belası Kızıl Ordu gelse vız gelir. Aceleniz mi var efendim? Ne? Avustralyalı subay bu partal kılıklı Japon gencin kendisine İngilizce söz söylemesine şaşmış gibiydi. Kendisine bakan yüzdeki yeşil gözleri görüp çocuğun doğulu olmadığını fark etmesi birkaç saniye sürdü. Elbette acelem var, toplantıya yetişeceğim. Bileğini kıvırıp saatine baktı. 10 dakika önce başlayan toplantıya. Size yardım ederim dedi Nikolay, para karşılığı. Anlamadım. Adamın aksanı sömürge halkının İngilizlerden fazla İngiliz aksanı yapmaya meraklı oldukları zaman kullandıkları aksandandı. Bana biraz para verin, size yardım edeyim. Subay saatine bir daha baktı. Eh pekala dedi, yap bakalım. Avustralyalılar Nikolay'ın önce Japon polise sonra da Ruslara neler söylediğini anlayamadılar ama birkaç kere MacArthur kelimesinin geçtiğini duydular. İmparatorlar İmparatoru'nun adı sihirli bir etki yaptı. 5 dakika içinde birikmiş arabaların arasından bir yol açıldı ve Avustralyalıların jipi parkın çimenleri üzerine alındı. Oradan çakıllı yola geçip şaşkın park halkı arasından yan sokağa çıkmayı başardı. Kornalarını hiç durmadan çalan trafiğe sıkışmış taşıtların hepsi gerilerde kalmıştı. Nikolay da bu arada şoförün yanına atlamış bulunuyordu. Sorun ortadan kalktıktan sonra subay şoföre arabayı kenara çekmesini söyledi. Pekala, söyle bakalım sana borcum ne kadar? Nikolay'ın yabancı paraların şimdiki değeri hakkında zerre kadar fikri yoktu. Rastgele bir sayı söyledi. $100. $100 mı? Deli misin sen? $10 diye düzeltti Nikolay, subay. Ne koparabilirsem diyorsun öyle mi diye alay etti. Ama bir yandan cebinden cüzdanını çıkarıyordu. Hay Allah, hiç para kalmamış. Şoför sende var mı? Üzgünüm efendim, bende de yok. Baksana ne diyeceğim. Şu karşı kaldırımdaki binada çalışırım. Eliyle Sanşin binasını gösteriyordu. Burası işgal kuvvetlerinin haberleşme merkezi olarak kullanılmaktaydı. Benimle içeri gel, hemen işini gördürürüm. Binaya girdiklerinde subay Nikolay'ı tediye ve muhasebe servisine götürdü ve oradakilere $10 ödemeleri için talimat verip acele acele toplantısına yetişmek üzere ayrılmak istedi. Ama gene de gitmeden önce Nikolay'ı şöyle bir süzüp, ''Baksana, sen İngiliz değilsin değil mi?'' diyecek kadar vakit buldu. O sıralarda Nikolay'ın aksanı hala küçükken kendisine eğiten İngiliz dadıların etkilerini taşımaktaydı. Ama subay çocuğun bu aksanını giydiği parasız okul üniformasıyla bağdaştıramamıştı. ''Hayır'' diye karşılık verdi Nikolay. Subay çok rahatlamış gibi, ''Ha'' dedi, ''tahmin etmiştim.'' Bunu söyler söylemez de hemen arkasını dönüp asansörlere doğru uzaklaştı. Nikolay yarım saat kadar servisin dışındaki tahta kanepede oturup sırasını bekledi. Koridorda insanlar İngilizce, Rusça, Fransızca ve Çince konuşmaktaydılar. Sanşin binası müttefik işgal kuvvetlerinin her ırktan temsilcisinin bir araya geldiği nadir yerlerden biriydi. Birbirleriyle arkadaş gibi konuşurlarken içlerinden tutukluk ve güvensizlik hissettikleri de öylesine belliydi ki. Burada çalışanların yarısından çoğu sivil memurlardı. Orada dolaşan insanlar arasında nasıl Amerikalılar ötekilerin toplamından fazlaysa asker üniformalılar da sivil giysilerden fazlaydı. Nikolay Amerikalıların R'leri yutarak konuşmasını ömründe ilk defa burada duydu. Amerikalı sekreter kapıyı açıp onu içeriye çağırdığı zaman kendini iyice hasta ve uykulu hissetmeye başlamıştı. İç içe geçme iki odanın birincisine alındığında önüne doldurması için bir form verdiler. Sekreter de daktilosunun başına döndü. Ama ara sıra bu kirli kılıklı inanılmaz insana kaçamak bir bakış fırlatmaktan da kendini alamıyordu. Gösterdiği ilgi yalnızca meraktan ibaretti. Asıl dikkati o akşam birlikte çıkacağı binbaşıyı düşünmek üzere toplanmıştı. Kızlar binbaşının çok hoş biri olduğunu ve insana iyi vakit geçirdiğini söylüyorlardı. Nikolay formu doldurup uzattığında sekreter kağıda şöyle bir göz attı, kaşlarını havaya kaldırıp burnunu çekti ve sonunda kağıdı tediye ve muhasebeyi yöneten kadına götürdü. Birkaç dakika sonra da Nikolay iç odaya çağrıldı. Servisin başı olan kadın kırklık tombulca hoş birisiydi. Kendisini Bayan Goodbody, güzel vücut olarak tanıttı. Nikolay hiç gülümsemedi. Bayan Goodbody eliyle Nikolay'ın formunu göstererek "Bunu gerçekten doldurmanız gerekir biliyor musunuz?" dedi. "Dolduramıyorum. Yani bütün satırlara cevap yazamıyorum." "Yazamıyor musunuz?" Kadının bunca yıllık memuriyet tecrübesi bir ürperti geçirdi. "Ne demek istiyorsunuz?" Formun en başındaki satıra göz attı. "Nikolay, size adres veremem çünkü adresim yok. Kimlik kartı numaram da yok. Sonra neydi onun adı? Bağlı bulunduğu kuruluş. O da yok." Bağlı bulunduğu kuruluş demek çalıştığınız yer ya da annenizin babanızın çalıştığı yer demek. "Benim bağlı bulunduğum kuruluş yok, fark eder mi? Ama formu doğru dürüst doldurmadan size bir şey ödeyemeyiz. Bunu anlıyorsunuz değil mi?" "Açım ben." Bayan Goodbody bir an için şaşaladı, öne doğru eğildi. "Annen baban işgal kuvvetlerinde mi çalışıyor Nikolay?" Karşısında duranın evden kaçmış yaramaz bir çocuk olduğu kanısına varmıştı. "Hayır." Sen burada yalnız mısın? Kadının sesi inanmaz gibiydi. Evet. Şey, kaşlarını çattı, sonra omuzlarını kaldırdı. Nikolay, kaç yaşındasın sen?
21 yaşındayım.
Ah, özür dilerim. Sanmıştım ki, yani 14-15'ten fazla göstermiyorsunuz. O zaman durum değişiyor. Şimdi bir bakalım neler yapabiliriz.
Bayan Goodbody de öksüz bir çocuğa benzeyen, oysa aslında tam bir erkek olan bu gence karşı analık duygularıyla karşı cinsi olan ilgi bir arada uyanmıştı. Kadın bu garip karışımı iyi bir Hristiyan'ın yardımseverliği kılığına sokmayı da başarmıştı. ''Bana 10 dolarımı verseniz olmaz mı? Ya da 5 dolar?''
''Bu işler öyle yürümüyor Nikolay. Bu formu doldurmanın bir yolunu bulsak bile gerekli işlemlerin tamamlanması 10 gün sürer.''
Nikolay bütün umudunun söndüğünü hissetti. Bürokrasi engellerinin de her gün üzerinde yürüdüğü kaldırımlar kadar güç aşıldığını bilmiyordu. Tonsuz bir sesle ''Öyleyse hiç para alamayacak mıyım?'' diye sordu. Bayan Goodbody omuzlarını hafifçe kaldırıp ayağa kalktı.
''Üzgünüm ama dinle bak, benim yemek saatim geldi. Sen de benimle memurlar kafeteryasına gel. Birkaç lokma bir şey yiyelim, sonra da bu işe bir çare düşünelim.''
Nikolay'a gülümsedi, elini onun omzuna dayadı. ''Olur mu?'' dedi. Nikolay başını salladı.
Bayan Goodbody'nin 3 ay sonra Amerika'ya tayin emri çıkıncaya kadar geçen süre, kadının belleğinde ölünceye kadar en parlak ve heyecan verici anı olarak kaldı. Nikolay geçmiş tecrübeler arasında bir çocuğa en çok benzeyeni, üstelik tek uzatmalı sevgilisiydi. O 3 ay boyunca hissettiği grift duyguları hiç sözle ifade etmeye kalkışmadığı gibi kendi kendine analizini bile yapmaya cesaret edemedi. Birisinin kendisine ihtiyacı olmasından hoşlanmıştı elbette. Kendisine bağımlı olmasından da. Zaten gerçekten iyi yürekli bir insandı ve yardım etmekten de hoşlanırdı. Cinsel ilişkilerinde ise çok tatlı bir utanç duygusu vardı. Aynı anda hem anne hem sevgiliymiş gibi. Bir yandan sevgi, bir yandan günah. Nikolay o 10 dolarını hiçbir zaman alamadı. Kimlik kartı numarası olmayan bir makbuz formunu muameleye sokmak, Bayan Goodbody'nin bile 20 yıllık bürokratik tecrübesine rağmen kolay cesaret edebileceği bir şey değildi. Ama bunun yerine Nikolay'ı tercüme servisinin müdürüne tanıştırmayı başardı. Bir hafta geçmeden Nikolay o serviste günde 8 saat çalışmaya başlamıştı. Evrak tercüme ediyor, sonu gelmez toplantılarda sözcülerin kalabalık içinde söylemeye cesaret edebileceği çekingen çıkışları 3-4 dile çevirip duruyordu. Kısa zamanda ana ilkeyi öğrendi. Diplomaside temel fonksiyon söylenen şeyin anlamını gizlemekti. Bayan Goodbody ile ilişkileri dostça ve terbiyeliydi. İlk fırsatta kadının başlangıçta kendisine aldığı kıyafetlerin ve tuvalet malzemesinin parasını onun büyük itirazlarına rağmen ödeyip ortak hayatlarının masrafını da paylaşmayı önerdi. Bu kadını ona borçluk olacak kadar da sevmiyordu. Sevmiyor demekle. Yani sevmediği bir insan değildi. Zaten sevilmeyecek bir yanı yoktu. Nefret gibi, aşk gibi yoğun duygular yaratacak tür bir insan değildi çünkü. Zaman zaman aptalca konuşmaları can sıkıyor, fazla üstüne düşmesi bir yük oluyordu ama zavallı iyi davranmaya o kadar çok uğraşıyordu ki. Sonra cinsel tecrübeleri içinde öyle minnet duyuyordu ki. Nikolay da ona gerçek bir sempati duymaya başladı. İnsanın beslediği hayvana karşı duyduğu sevgiye benzer bir şey.